Ayrım 15 Tepe Taklak Eduardo Galeano Tersine Dünya Okulu sayfa 241. Tüketim kültürü gelip geçici olanın kültürü her şeyi derhal kullanım dışı olmaya mahkum ediyor. Her şey satma ihtiyacının hizmetinde. Modanın baş döndürücü hızıyla değişiyor. Eşyalar kısa ömürlü başka eşyalarla yer değiştirmek için göz açıp kapamadan eskiyor. Tek kalıcı şeyin güvensizlik olduğu bu zamanda dayanmamak için üretilen mallar onları finanse eden sermaye ve onları üreten emek gücü kadar uçucu. Para ışık hızında uçuyor, dün şuradaydı, bugün burada, yarın kim bilir nerede olacak ve bütün işçiler aynı zamanda potansiyel işsiz. Paradoksal olarak gelip geçiciliğin krallıkları, alışveriş merkezleri en başarılı güvenlik yanılsamasını sunuyor. Onlar sanki zamanın dışında var oluyorlar, yaşsız, köksüz, gecesiz, gündüzsüz ve belleksiz. Mekanın dışında var oluyorlar, dünyanın tehlikeli gerçeklik kargaşasının çok uzağında. Günler, yılbaşında İsa'nın mı yoksa ticaret tanrısı Merkür'ün mü doğum günü kutlanıyor bilinmiyor. Ama zorunlu alışveriş günlerini vaftiz edenin Merkür olduğu kesin. Çocuk günü, babalar günü, anneler günü, dedeler günü, sevgililer günü, dostlar günü, sekreterler günü, polisler günü, hemşireler günü. Ticari takvimde birilerinin günü sayısı her yıl artıyor. Bu gidişle yakında artık bilinmeyen hain, anonim yolsuzluk hayatta kalan son işçi günlerimiz de olacak. Bu huzur mabetlerinde kirli ve tehditkar açık havaya çıkma ihtiyacı duymadan her şey yapılabilir, uyumaya kadar. Los Angeles ve Las Vegas'taki yeni model alışveriş merkezleri, otel ve jimnastik salonu hizmeti de sunuyor. Soğuk ve sıcak nedir bilmeyen alışveriş merkezleri kirlilik ve şiddetten de muaf. Dr. Michael A. Petty, bilimsel önerilerini Uzun Yaşam adlı köşesinde uzunca bir süre yayımladı. Hava kalitesi düşük şehirlerde uzun yaşamak isteyenlere Dr. Petty tavsiye ediyor. Alışveriş merkezlerinde yürüyüş yapın. Mexico City, São Paulo, Santiago gibi kentlerin üzerinde atomik bir kirlilik bulutu salınıyor ve başlarında soyguncular pusuya yatmış bekliyor. Ama filtre edilen havası ve nezaret altında tutulan yollarıyla dünya dışındaki bu kaygısız dünyada tehlikesizce nefes alınabilir, yürünebilir ve alışveriş yapılabilir. Büyük gün. Çöplüğün ortasında çöplükten yaşıyorlar, çöplük yiyerek. Ama yılda bir kez Managua'nın çöp toplayıcıları, insanları en çok çeken etkinliğin kahramanları oluyorlar. Ben Hur yarışları, Nikaragua'nın Amerikanlaşmasına katkıda bulunmak niyetiyle Miami'den geri dönen bir iş adamının esinlenmesinden doğdu. Çöp arabalarını süren çöpçüler yumrukları havada devlet başkanını, ABD büyükelçisini ve şeref tribününde yer alan diğer ileri gelenleri selamlıyor. Her zamanki hırpani giysilerinin üzerine renkli rahat önlükler giymişler, başlarında Romalı savaşçıların tüylü kaskları var. Külüstür arabaları, sponsorların adı daha iyi parlasın diye yeni boyanmış. Sahipleri gibi cezalandırılmış, sahiplerine zafer ya da birkaç kutu içecek kazandıracak yarış atları bir deri bir kemik yara bere içinde. Trompetler çalınıyor, bayrak iniyor, yarış başlıyor. Kırbaçlar sıska beygirlerin koca kemikli sağrılarında şaklıyor. Bu arada kalabalık çılgınlar gibi bağırıyor. Coca-Cola, Coca-Cola. Los Angeles'ta, Bangkok'ta, Buenos Aires'te ya da Glasgow'da alışveriş merkezlerinin hepsi az çok aynı. Bu aynılık müşteri çekmek için yeni mıknatıslar icat etmekte rekabet etmelerine engel değil. Örneğin Veja dergisi 1991'in sonlarında Porto Alegre'deki Praia de Belas alışveriş merkezinin yeniliklerinden birini şöyle göklere çıkarıyordu. Bebeklerin rahatı için bu küçük tüketicilerin gezintisini kolaylaştırmak için size bebek arabaları sunuluyor. Ama güvenlik bütün bu alışveriş merkezlerinin sunduğu en önemli madde. Dışarıda lüks bir mal olan güvenlik bu sığınaklara giren herhangi birinin ellerinin altında. Sonsuz cömertliğiyle tüketim kültürü sokaklardaki cehennemden kaçmamıza izin veren serbest dolaşım belgesini hediye ediyor. Otomobillerin beklediği göz alabildiğine uzanan otoparklarla çevrilmiş bu adalar kapalı, korunaklı mekanlar sunuyor. Orada insanlar tüketimin çağrısına kapılmış başka insanlarla karşılaşıyorlar, tıpkı eskiden birbirleriyle görüşmek isteyen insanların kafelerde, meydanlarda, parklarda ve mahalle pazarlarında bir araya gelmesi gibi. Günümüzde bu açık alanlar kent şiddeti açısından fazlasıyla tehlikeli yerler. Alışveriş merkezlerinde ise tehlike yok. Kamu polisi ve özel polis, görünen polis ve görünmeyen polis şüphelileri sokağa ya da cezaevine sürüklemekle uğraşıyor. Doğuştan tehlikeliliklerini gizleyemeyen yoksullar, özellikle kara direli yoksullar masumiyetlerini kanıtlayıncaya kadar suçlu olabilirler. Eğer çocuksalar daha da kötü. Tehlikelilik yaşla ters orantılı. Daha 1979'da Kolombiya polisinin Güney Amerikan Polis Kongresi'nde sunduğu bir rapor, çocuk polislerinin tehlikeli küçüklerin kötülüklerini ve varlıklarıyla alışveriş merkezlerinde neden oldukları tedirginliği önlemek için sosyal görevlerini terk etmekten başka çareleri olmadığını açıklıyordu. Küresel saha. Bugünkü haliyle futbol, 100 yılı aşkın bir süre önce doğdu. İngilizce konuşarak doğdu ve oynandığı her yerde hala İngilizce konuşuyor. Ama şimdi iyi bir sponsorun kıymetine ve şirketleşmenin erdemlerine övgüler düzdüğü duyuluyor. Vaktiyle iyi bir forvetin top sürme sanatının erdemlerine düzdüğü övgülerle aynı ateşlilikle. Şampiyonalar parasını verenin adını alıyorlar. Arjantin kupasına Pepsi Cola kupası deniyor. Dünya Gençler Şampiyonası'nın adı Coca-Cola Şampiyonası. Kıtalar arası kulüpler turnuvasının adı Toyota. Dünyanın en popüler sporunun taraftarı için, tutkuların en evrenselinin tutkunu için, kulübün forması kutsal bir pelerin. İkinci bir ten, öteki bir kucaktır. Ama forma artık gezgin bir reklam panosuna dönüştü. 1998'de Rapid Wien kulübünün oyuncuları aynı anda 4 reklam birden aldılar. Üst formada bir bankanın, bir ticari şirketin ve bir otomobil markasının reklamını taşıyorlardı ve şortlarındaysa bir kredi kartının reklamı vardı. Buenos Aires'te River Plate ve Boca Juniors karşılaşması bir Arjantin futbol klasiğidir. Kelmes Kelmes'e karşı oynar, iki kulübün formalarında da aynı ulusal bira markası ışıldar. Küreselleşme açısından bakarsak River Adidas için, Boca da Nike için top koşturur. Açık konuşmak gerekirse 1998 Dünya Kupası'nda Fransa Brezilya'yı yendiğinde aslında Adidas'ın Nike'ı alt ettiği rahatlıkla söylenebilir. Minyatür şehirlere dönüşmüş bu devasa süpermarketler aynı zamanda elektronik kontrol sistemleri, görünmeden gören gözler, mallar arasında gezinen kalabalığın adımlarını takip eden gizli kameralarla denetleniyor. Elektronik araçlar yalnızca yasak meyvelerin çekiciliğine dayanamayan davetsiz misafirleri izlemeye ve cezalandırmaya yaramıyor. Modern teknoloji aynı zamanda tüketicilerin daha çok tüketmesine de yarıyor. Vatandaşlık hakkının tüketim ödevi üzerine kurulduğu sibernetik çağda büyük şirketler tüketicileri izliyor ve onları reklam bombardımanına tutuyor. Bilgisayarlar her vatandaşın bir radyografisini çıkarıyor. Her vatandaşın kredi kartını, otomatik hesabını ve elektronik posta adresini kullanım biçimi sayesinde alışkanlıklarının, zevklerinin, harcamalarının neler olduğu öğrenilebiliyor. Gerçekten de online evrenin ticari manipülasyonunun bireyi piyasanın hizmetine sokmak için özel hayatı sürekli ihlal ettiği gelişmiş ülkelerde bu giderek artıyor. Örneğin bir ABD vatandaşının yaptığı alışverişleri, hastalıklarını, sahip olduğu parayı ve borçlarını gizli tutması gittikçe zorlaşıyor. Bu verilerden yola çıkarak hangi hizmetler için ödeme yapabileceğini, hangi yeni borçlara girebileceğini, hangi yeni eşyaları alabileceğini ortaya çıkarmak hiç de zor değil. Enjeksiyon. Yarım yüzyıl önce yazar Felisberto Hernandez'in kahince bir öyküsü yayınlandı. Beyazlar giymiş bir adam elinde bir şırıngayla Montevideo tramvaylarına biniyor, nazikçe her yolcunun koluna bir sıvı enjekte ediyordu. Sıvı enjekte edilenler birdenbire kulaklarında El Canario mobilya fabrikasının reklam jingıllarını dinlemeye başlıyorlardı. Damarlarından bu reklamı çıkarmak için eczaneden enjeksiyonun etkilerini yok eden El Canario marka tabletler satın almaları gerekiyordu. Ne kadar çok satın alırsak alalım, satılması gerekenin yanında bu hep az kalıyor. Şu son yıllarda örneğin otomobil endüstrisi sürekli talebin emebileceğinden çok daha fazla otomobil piyasaya sürüyor. Latin Amerika'nın büyük şehirleri daha çok ve daha çok satın alıyor. Ama dünya piyasasının aldığı emirlerle dünya piyasasının verdiği emirler arasına sıkışmış durumdalar. Daha yüksek ücretler gerektiren tüketim takıntısıyla daha düşük ücretleri zorunlu kılan rekabetin çelişkisi. Söz gelimi, reklamlar otomobilden herkesin ulaşabileceği bir nimet olarak bahsediyor. Evrensel bir hak mı yoksa demokratik bir kazanım mı? Eğer bu gerçek olsaydı, bütün insanlar bu dört tekerlekli tılsımın mutlu sahiplerine dönüşebilirlerdi ve gezegen solunum yetersizliğinden ani bir ölümle giderdi. Ama bundan da önce yakıt biter, otomobiller çalışamaz olurdu. Dünya daha şimdiden milyonlarca yılda oluşan petrolün büyük bölümünü yakıp bitirmiş durumda. Arka arkaya kalp atışlarıyla aynı hızda otomobiller üretiliyor ve otomobiller bir yılda bütün petrolün yarısından fazlasını yutuyor. Dünyanın sahipleri dünyayı sanki ıskartaya çıkarılabilir bir şey gibi kullanıyor. Televizyondan yaylım ateşiyle gönderilen ve doğduktan kısa bir süre sonra ölen görüntüler, modalar, reklamların hiç durmadan piyasaya fırlattığı idoller misali kısa ömürlü bir mal gibi kullanılıyor. Ama başka hangi dünyaya taşınacağız? Hepimiz Tanrı'nın kafası bozukken evreni özelleştirmeye karar verdiği için gezegeni birkaç şirkete sattığı hikayesine inanmak zorunda mıyız? Tüketim toplumu bir tuzağı. Direksiyondakiler bunu bilmiyormuş gibi yapıyor ama yüzünde gözleri olan herkes, insanların büyük çoğunluğunun bize kalan azıcık doğanın varlığını garanti etmek için zorunlu olarak az, çok az tükettiğini, hatta hiç tüketmediğini görür. Toplumsal adaletsizlik ne düzeltilecek bir hata, ne de aşılması gereken bir kusur. Toplumsal adaletsizlik sistemin temel bir ihtiyacı. Gezegen boyutundaki bu alışveriş merkezini beslemeye yetecek doğa yok. Hepimizi İsraf Krallığı'nın müreffeh üyelerine dönüştürecek sihirli bir hareketle Güney ülkelerini birinci dünyaya çıkarmayı vaat eden liderlerin dolandırıcılıktan ve suça teşvikten yargılanmaları gerekir. Dolandırıcılıktan çünkü imkansızı vaat ediyorlar. Eğer hepimiz dünyayı limon gibi sıkanlar kadar tüketseydik dünyasız kalırdık. Ve suça teşvikten, çünkü reklamını yaptıkları hayat tarzı, mutluluk adını verdikleri çılgın tüketimin devasa orgazmı, bedenlerimizi hasta ediyor, ruhlarımızı zehirliyor ve bizi evimizden yoksun bırakıyor. Dünyanın daha önce değilken bile olmak istediği o evimizden. İleri iletişimsizlik dersleri. Savaş, televizyonun başka araçlar tarafından devam ettirilmesidir. General Karl von Clausewitz, 1,5 asır sonra dirilse ve televizyon kanalları arasında dolaşsa, böyle derdi herhalde. Bütün gözeneklerinden şiddet fışkıran bir dünyada, gerçek gerçeklik, gerçek gerçekliği taklit eden sanal gerçekliği taklit ediyor. Bilindiği gibi şiddet şiddeti doğurur ama aynı zamanda şiddeti bir gösteri olarak satan ve onu tüketim nesnesine dönüştüren endüstri için kazançlar da doğuruyor. Artık araçları haklı göstermesi gerekmiyor. Bugün araçlar, kitle iletişim araçları, kendi değerlerini dünya çapında dayatan bir iktidar sisteminin amaçlarını haklı gösteriyor. Dünya Eğitim Bakanlığı bir avuç dev şirketin elinde. Bu kadar çok kişi, bu kadar az kişi tarafından hiçbir zaman böyle iletişimsiz bırakılmadı. İfade özgürlüğü mü, dinleme özgürlüğü mü? 16. yüzyılda Katolik Kilisenin bazı teologları iletişim hakkı adına Amerika'nın işgalini haklı gösterdiler. Jus communicationis. İşgalciler konuşuyor, yerliler dinliyordu. Yerliler anlamazlıktan gelince savaş kaçınılmaz ve haklı oldu. Onların iletişim hakkı yerlileri için itaat etme hakkıydı. 20. yüzyılın sonunda Amerika'ya uygulanan bu şiddete hala karşılaşma deniyor. Ve iktidarın monologuna hala iletişim denmeye devam ediliyor. Bana sırrını söyle 1. Malezya yakın zamanda iletişim ağını yeniledi. İşi bir Japon şirketi üstlenecekti ama son dakikada ABD şirketi AT&T daha düşük bir ücret teklif etti ve işi kaptı. AT&T, Japon şirketinin teklifini araştırıp ifşa eden National Security Agency'nin Ulusal İstihbarat Servisi titiz çalışması sayesinde sözleşmeyi kazandı. CIA'inkinden 40 kat büyük bir bütçeye sahip Amerikan casusluk ajansı NSA, dünyanın herhangi bir yerinde telefonla, faksla ya da e-mail ile söylenen ne kadar şey varsa hepsini kaydetmek için gerekli teknolojiye sahip. Dakikada 200 milyon konuşmaya kadar kayıt yapabiliyor. NSA'nın gerçek misyonu dünya üzerinde ABD'nin ekonomik ve politik tahakkümünü sağlamak. Ancak ulusal güvenlik ve terörizme karşı uluslararası mücadelede resmi kılıflar arasında. Dinleme sistemleri, mesela Greenpeace ya da Uluslararası Af Örgütü gibi çok tehlikeli suç örgütleriyle ilgili her türlü mesajı izlemesine izin veriyor. Bütün bunlar 1998 Mart'ında Avrupa Parlamentosu'nun politik kontrol teknolojilerinin değerlendirilmesi başlıklı raporu yayınlandığında ortaya çıktı. Yeryüzünün etrafında dünyadan çıkıp dünyaya dönen milyonlarca ses ve görüntüyle dolu bir uydu halkası dönüyor. Bir tırnak büyüklüğündeki mucizevi cihazlar yarım yüzyıl önce 30 tonluk makineler gerektiren mesajları ışık hızında alıyor, dönüştürüyor ve yayınlıyorlar. Tekno zamanların tekno bilim mucizeleri. Medya delisi toplumun en şanslı üyeleri cep telefonlarını tuşlayarak, elektronik postalarını alarak, mesaj aletlerini kontrol ederek, fakslarını okuyarak, telesekreterlerine gelen mesajları dinleyerek, başka telesekreterlere mesaj bırakarak, bilgisayardan alışveriş yaparak, boş zamanlarında bilgisayar oyunları ve portatif televizyonlarını seyrederek plajlarda tatillerinin keyfini çıkarabiliyorlar. Korkutucu yükselişi ve baş döndürücü uçuşuyla iletişim teknolojisi mutlak bir güç sergiliyor. Gece yarısı bir bilgisayar Bill Gates'i alnından öper ve sabah dünyanın en zengin adamı olarak uyanır. İlk mikrofonlu bilgisayarlar artık piyasada, bilgisayarınızla canlı canlı konuşabilirsiniz diye. Siber uzayın semai şehrinde bilgisayarın telefon ve televizyonla evliliği kutlanıyor ve insanlık onların şaşırtıcı çocuklarının vaftiz törenine davet ediliyor. Bana sırrını söyle 2. Modern bir şirket gerçek müşterileriyle nasıl iletişim kurar? Bilgisayar tarafından programlanmış sanal müşterileri aracılığıyla. Britanyalı hipermarket zinciri Sainsbury, müşterilerinin duygularını ve hareketlerini mükemmel bir biçimde taklit eden bir matematik modeli uygulamaya koydu. Sanal müşterileri reyonların arasında yürürken gösteren ekran, müşterinin zevklerini, hoşnutsuzluklarını, ailesine karşı sorumluluklarını, kişisel ihtiyaçlarını, sosyal durumunu ve tutkularını açığa çıkarıyor. Aynı zamanda reklamların, promosyon ürünlerinin etkisi, çalışma saatlerinin müşteri akınına etkisi ve malların yerleştirilme düzeninin önemini değerlendiriyor. Satın alma davranışları böylece inceleniyor ve satış stratejisi böylece tasarlanıyor. Gerçek karları artırmak için sanal yöntemler. Doğmakta olan siber toplum sanal gerçeklikte sığınak buluyor. Bu arada herkesin kendi azizi için endişelendiği, kendi baloncuğuna kapandığı şehirler insanlarla dolu uçsuz bucaksız çöllere dönüşüyor. Anketlere göre 40 yıl önce 10 Kuzey Amerikalı'dan 6'sı insanlara güveniyordu. Bugün güven azaldı. 10 kişiden yalnızca 4'ü diğerlerine güveniyor. Bu kalkınma modeli bağlantısızlığı kalkındırıyor. İnsanlarla ilişkiler ne kadar şeytanileşirse sana AIDS bulaştırabilir ya da işini elinden alabilirler ya da evini soyabilir. Makinelerle ilişkiler o kadar kutsallaşıyor. Dünya ekonomisinin en dinamik sektörü olan iletişim endüstrisi insanlık tarihinin yeni çağına girmeyi sağlayan sihirbazlar satıyor. Ama bu kadar çok iletişen dünya giderek yalnızların ve dilsizlerin krallığına benziyor. İletişimin egemen araçları gitgide daha da azalan bir azınlığın elinde ve genel kural olarak insan ilişkilerini karşılıklı kullanıma ve karşılıklı korkuya indirgeyen bir sistemin hizmetinde hareket ediyor. Son zamanlarda internet galaksisi öngörülmeyen çok değerli alternatif ifade fırsatları açtı. İnternet aracılığıyla iktidarın yankısı olmayan sayısız ses çevreye mesajlarını yayıyor. Ama yeni bilgi otoyoluna ulaşım hala kullanıcıların %95'inin bulunduğu gelişmiş ülkelerin bir ayrıcalığı ve reklam sektörü interneti BusinessNet'e çevirme niyetinde. İletişim özgürlüğünün yeni amacı internet aynı zamanda ticaret özgürlüğü için de yeni bir araç. Sanal gezegende gümrüklerle ya da bağımsızlıkla kafayı bozmuş hükümetlerle karşılaşma tehlikesi yok. 1997 ortalarında reklamlar internette eğitimden çok daha fazla alan kaplar hale geldiğinde, ABD Başkanı bütün dünya ülkelerinin internet aracılığıyla satılan mal ve hizmetleri vergilerden muaf tutmaları gerektiğini belirtti ve o zamandan beri uluslararası organizasyonlarda bu konu ABD'nin gündem maddelerinden biri. Siber uzayın kontrolü telefon hatlarına bağlı ve son zamanlarda telefon işletmelerini kamu kuruluşlarının elinden alıp büyük iletişim gruplarına teslim eden özelleştirme dalgası hiç de rastlantı değil. Yabancı telefon şirketlerine yapılan ABD yatırımları diğer yatırımları kat kat aşarken bir taraftan da sermaye birleşimleri dört nala sürüyor. 1998'in ortalarına dek ABD'deki telefon sektörüne 8 mega şirket hakimdi. Yalnızca bir haftada bu sayı 5'e düştü. Televizyon yayıncılığı, sinema endüstrisi, kitlesel tirajlı basın, büyük kitap ve müzik yayıncıları, büyük radyo istasyonları tekelciliğe doğru koşar adım ilerliyor. Küresel kitle iletişim araçları ifade özgürlüğünün fiyatını bulutların üstüne çekti. Dinleme hakkına sahip olan, fikirleri oluşturanların sayısı gün geçtikçe artarken, kendilerini dinletme hakkına sahip olan fikirleri oluşturanların sayısı da gittikçe azalıyor. İkinci Dünya Savaşı'nı takip eden yıllarda bağımsız medyalar hala geniş bir haber ve görüş yelpazesine sahipti ve kültürel çeşitliliği besleyen yaratıcı maceralara girişebiliyorlardı. 1980'lere doğru çok küçük ve orta ölçekli şirketlerin yutulması gezegen pazarının büyük bölümünü 50 büyük şirketin gücüne bıraktı. O zamandan beri bağımsızlık ve çeşitlilik yeşil köpekten bile daha nadir görülmeye başladı. Yapımcı Jerry Eisenberg'e göre ABD'de bağımsız televizyonların erozyonu son 20 yılda karşı konulmaz oldu. Küçük ekranda seyredilenlerin %30 ila %50'sini gerçekleştirirken bugün bu oran %10'a düştü. Dünyadaki reklam istatistikleri de çok açıklayıcı. Şu anda dünyada reklamlar için harcanan paranın yarısı görüntüyle, sözle ve müzikle ilgili ne kadar şey varsa hepsinin dağıtımını ve üretimini tek eline alan yalnızca 10 büyük grubun midesine gidiyor. Son 5 yılda başlıca ABD komünikasyon şirketlerinin uluslararası pazar payı ikiye katlandı. General Electric, Disney, ABC, Time Warner, CNN, Viacom, Telecommunications Inception, TCI ve software pazarının hakimi ve kablolu televizyon yayıncılığı ve televizyon yapımcılığı alanına başarılı bir giriş yapan Bill Gates'in yeni bebeği Microsoft. Bu devler oligopolik bir gücün hakimi ve dünya ölçeğinde bu gücü Murdoch İmparatorluğu'yla Japon şirketi Sony, Alman Bertelsmann ve diğer birkaç şirketle paylaşıyor. Aralarında evrensel bir örümcek ağı dokudular. Kârları birbirine geçmiş durumda ve birbirleriyle sayısız bağlantıları var. Her ne kadar komünikasyonun mamutları izleyicileri memnun etmek için kendi aralarında rekabet ediyor gibi yapsalar, bazen dövüşseler ve karşılıklı küfürleşseler de gerçek vakti geldiğinde gösteriye son veriyor ve gezegeni sakin sakin bölüşüyorlar. Sibernet tanrısının yardımıyla Bill Gates, Arjantin devletinin bir yıllık bütçesine eşdeğer bir serveti kısa sürede edindi. 1998 ortalarında ABD hükümeti rakiplerini ezen tekelci yöntemlerle ürünlerini dayatma suçlamasıyla Microsoft'a karşı bir dava açtı. Vaktiyle federal hükümet IBM'e karşı da benzer bir dava açmıştı. Gidip gelmeli 13 yılın sonunda olay yine bulanık sularda kalmıştı. Hukukun kanunları ekonominin kanunlarına pek bir şey yapmıyor ve kapitalist ekonomi kış mevsiminin soğuk yaratması gibi kaçınılmaz bir güç yoğunluğu yaratıyor. Önceleri petrol ve çelik krallarını tehdit eden tekelciliği önleyici kanunların, despotizmlerin insanlığın vicdanı ve yüreği üzerinde hareket eden en tehlikelisini mümkün kılan gezegen mekanizmasının çarklarını tehlikeye sokması olası görünmüyor. Teknolojik çeşitliliğin demokratik çeşitlilik olduğu söyleniyor. Teknoloji görüntüyü, sözü ve müziği daha önce insanlık tarihinde hiç olmadığı kadar herkesin ulaşımına sunuyor. Ama bu harika fırsat, eğer özel tekel sonunda tek görüntü, tek söz ve tek müzik diktatörlüğünü dayatırsa bir aldatmacaya dönüşecektir. İstisnaları, şanslıyız ki varlar ve az değiller, dışarıda bırakarak söylersek, bu çoğulculuk genel kural olarak bize aynılar ve aynılar arasında binlerce seçenek sunma eğiliminde. Arjantinli gazeteci Ezequiel Fernandez Muarez'in haberler hakkında söylediği gibi, her şeyi haber alıyoruz ama tek bir şeyi bile anlamıyoruz. İktidar yapıları giderek daha uluslararasılaşmasına ve sınırları ayırt etmek zorlaşmasına rağmen ABD'nin çağdaş komünikasyonun sinir sisteminin merkezini işgal ettiğini söylemek ilkel bir anti-emperyalist günah sayılmaz. ABD şirketleri sinema ve televizyona da, bilişim ve bilgisayarlara da hükmediyor. uçsuz bucaksız bir uzak batı olan dünya kazanılmayı diliyor. ABD için kitlesel mesajlarının dünyaya yayılımı bir devlet meselesi. Oysa Güney hükümetleri kültüre dekoratif bir işler yükleme eğiliminde. Beyaz Saray'ın kiracıları en azından bu konuda hiç de aptal değiller. Her ABD başkanı kültür endüstrisinin siyasi öneminin en az ekonomik değeri kadar büyük olduğunu bilir. Örneğin bütün yönetimler yıllardır kendi ulusal film endüstrilerini desteklemek için çabalayan ülkelere diplomatik baskı uygulayarak diplomasi konularında asla hata yapmayan Hollywood yapımlarını desteklerler. Küreselleşen kahraman. Gizli ajan 007 artık Britanya kraliyet ailesi için çalışmıyor. Şimdi James Bond pek çok ülkeden pek çok şirkete hizmet eden bir canlı reklam panosu. 1997'de gösterilen Tomorrow Never Dies filminin her sahnesi bir reklam spotu gibiydi. Her daim dakik Bond Omega saatine bakıyor, Ericsson cep telefonuyla konuşuyor, bir binanın tepesinden Heineken bira yüklü bir kamyona atlıyor, Avis'ten kiralanan bir BMW otomobille kaçıyor. Visa kartıyla ödeme yapıyor, Dom Perignon şampanya içiyor, Armani ve Gucci tarafından giydirilip saç bakımları L'Oréal tarafından yapılan kadınları soyuyor ve Kenzo kostümleriyle ışıldayan bir rakiple dövüşüyor. Hollywood'un karının yarıdan fazlası dış piyasadan geliyor ve satışları yıldan yıla görünür bir biçimde artıyor. Oscar ödül törenleri yalnızca dünya futbol şampiyonası ve olimpiyatlarla karşılaştırabilecek kadar çok televizyon izleyicisini ekran başına topluyor. Emperyal güç aptal değil ve heyecanların, başarı yanılsamalarının, güç sembollerinin, tüketim emirlerinin ve şiddet övgülerinin sınırsız yayılımını büyük ölçüde desteklerken ne yaptığını iyi biliyor. Nikita Mihalkov'un Urga filminde Moğolistanlı köylüler rock müziğiyle dans ediyor, Marlboro içiyor, Donald Duck şapkaları takıyor ve etraflarını Rambo rolündeki Sylvester Stallone posterleri süslüyor. Yakınlarının canını okuma sanatının bir diğer büyük ustası Terminator, dünya çocuklarının en çok hayran olduğu kişilik. 1997'de UNESCO'nun aynı anda Avrupa'da, Afrika'da, Asya'da ve Latin Amerika'da gerçekleştirdiği bir anket, her 10 çocuktan 9'unun kendisini Arnold Schwarzenegger'in canlandırdığı bu kaslı ve sert adamla özdeşleştirdiğini gösteriyordu. Medyatik evrenin küresel köyünde bütün kıtalar birbirine karışıyor ve bütün yüzyıllar aynı anda gerçekleşiyor. Aynı anda buradayız ve her yerdeyiz, yani hiçbir yerde, diyor Alan Thorn, televizyonu kastederek. Halka her zaman çekici gelen görüntüler benzin pompasını ve deveyi, Coca-Cola'yı ve Ant köyünü, Blue Jean'i ve Kralım Kalesi'ni yan yana getiren görüntüler. Taklit etme ya da içine kapanma arasında seçim yapmaya mahkum olduğuna inanan, kafası karışmış ya da parçalanmış pek çok yerel kültür ya yok oluyor ya da geçmişe sığınıyor. Umut kırıcı bir sıklıkla bu yerel kültürler kökten dincilikte ya da diğer mutlak hakikatlerde sığınak arıyor. Kendilerine uzak olan her türlü gerçeği reddediyorlar. Geçmiş zamanlara dönüşü öneriyorlar. Ne kadar püritense o kadar iyidir. Zorba modernizme karşı nostalji ve hoşgörüsüzlükten başka yanıt olamazmış gibi. 15. ayrımın sonu, sayfa 259.